Ayrım 9. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 89. Şubat. Tape, Başçalan, Haramzadeler, Fuat Avni, Milletin Orasına Koyacağız, Alo Fatih, Uzun Adam, Yasin Elkadı, Benim Başörtülü Bacıma Saldırdılar, Paraları Sıfırladın mı? Anlamadım babacım. Türgev, Kucağa Oturacaklar, Dombra. Melih Gökçek Ankara'ya kapı yaptı. Başkentin 5 ayrı girişine 5 kapı dikildi. 25 milyon lira harcandı. Dev tesis diye işte buna denirdi. BDP milletvekili Sırrı Sakık, yolsuzluklar çok da umurumuzda değil. Hazinenin bekçisi değiliz. Çalınmasın da F-16 mı alınsın dedi. AKP ile BDP arasındaki gizli kapaklı sözleşmenin itirafıydı. Sen bana dokunma, ben de sana dokunmayayımdı. Tayyip Erdoğan'ın adeta üzerine titrediği Çamlıca Camisi'nde sakınan göze çöp battı. İnşaatı yapan iki şirketten biri, Özkar İnşaat, İflas erteleme için başvuruda bulundu, caminin inşaatından çekildi. Bu camiyle alakalı her mevzunun adeta ofsayt bir tarafı vardı. Proje yarışması açılmış, birinciliğe layık eser bulunamamıştı. Sultanahmet Camisi'nin taklidiydi. Zorlama sembollerle doluydu. Resmi açıklamalara göre 72,5 metre yüksekliğindeki kubbesi, İstanbul'da yaşayan 72,5 milleti, 34 metrelik ana kubbe çapı, İstanbul'un plakasını, 107,1 metre yüksekliğindeki minareleri, 1071 simgeliyordu filan. 72,5 millet göndermesindeki buçuk hangi millete aitti? İstanbul'un plakası 01 olsa, kubbenin çapı 1 metre mi olacaktı? Proje tel tel dökülüyordu. Yetmedi. CHP'nin müftü milletvekili İhsan Özkes, mecliste soru önergesi verdi. Tayyip Erdoğan'ın vefat edince Çamlıca Camisi'nin avlusuna defnedilmesini vasiyet ettiği doğru mu? 100 milyon liradan fazla masraf edilen bu cami, Tayyip Erdoğan'ın türbesine zemin hazırlamak için mi yapılıyor diye sordu. Suriyeliler akın akın gelmeye devam ediyordu. Ne pasaport ne kimlik. Yürüye yürüye sınırı geçiyor. Canları nereye isterse oraya yerleşiyorlardı. Hürriyet'in ekonomi yazarı Vahap Munyar, Gaziantep'e gitti. İş adamlarıyla sohbet ederken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aynen şöyle dedi. Suriyelilerin suça karışma oranı çok düşük. Sokakta dilenene rastlayamazsınız. Fabrikaların eleman açığı vardı. Suriyeliler Gaziantep'e ilaç gibi geldi. Pek yakında Gaziantep ahalisi şehirdeki Suriyelilere saldıracak, otomobillerini ateşe verecek, dükkanlarının camını çerçevesini indirecekti. Silahlar konuşacak, bıçaklamalar olacaktı. İlaç gibi geldiler dedikleri buydu. Abdurrahman Dağdelen isimli vatandaşımız baş ağrısı şikayetiyle tomografi çektirdi. Kafatasında mermi bulunduğu ortaya çıktı. Meğer askerliğini 1993'te Şırnak'ta yapmıştı. Çatışmada yaralanmıştı. Hastaneye yatırılmış, tedavisi yapılmış. Artık iyileştin denilerek evine gönderilmişti. 20 sene sonra tomografi çektirince, 20 senedir çektiği baş ağrısının, çatışmada yediği ve 20 senedir kafasında taşıdığı mermiden kaynaklandığı anlaşılmıştı. Burası Türkiye'ydi. Bazı şeylerin kafamıza dank etmesi için 20 sene geçmesi gerekiyordu. Fethullah Gülen'in bedduasından sonra beddua moda olmuştu. Bülent Arınç da beddua etti. yolsuzluk yapanın Allah cezasını versin dedi. Hem fezlekeleri meclisten uzak tutmak için, milletin gözünden kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı, hem de Allah cezalarını versin falan diyerek milletin gözünü boyuyorlardı. Necati Şahin, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu. Her aday kendi fotoğrafıyla seçim kampanyası yürütürken, CHP'nin Bursa adayı eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını kullanıyordu. Çünkü eşi türbanlıydı. CHP adaya değil türbana oy istiyordu. CHP'nin Elazığ Kovancılar ilçesi adayının ise eşi değil bizzat kendisi türbanlıydı. Ve bu CHP Bursa'da AKP'nin anca yarısı kadar oy alabilirken Kovancılar'da sadece %1 oy alabilecekti. %1. Kürdistan Eşekler Partisi kendini feshetti. Eşek şakası değil. Kuzey Irak'ta hakikaten böyle bir parti vardı. 9 sene önce eşeklere saygı gösterilmesini savunmak için kurulmuştu. Süleymaniye'ye kravatlı, takım elbiseli eşek büstü dikmişlerdi. Partinin kurucusu Ömer Kalol, gereken ilgiyi görmedikleri ve alay konusu oldukları için kendilerini feshettiklerini söyledi. Asrın U dönüşü gerçekleşti. 25 Aralık'ta ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım, başbakanın da istifa etmesi lazım diyen şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar 40 gün sonra çark etti. Sayın Başbakan benim davamın lideridir. İstifa kelimesini maksadımı aşan bir şekilde kullandım. Liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum dedi. 40 gün içinde neler döndü, hangi pazarlıklar yapıldı? Erdoğan Bayraktar bir daha çark edip itiraf edinceye kadar muamma olarak kalacaktı. Bu kitabın yazıldığı Ocak 2015 itibariyle Erdoğan Bayraktar henüz itiraf etmemişti. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de polis ve polis yardakçıları tarafından sopalarla dövüle dövüle öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'de başladı. Anne Emel Korkmaz, sanıklara oğlunun fotoğrafını göstererek "Gözlerime bakın katiller, nasıl kıydınız Alişime?" diye bağırdı. Annenin bu soruyu haykırdığı dakikalarda Ali İsmail'in katledildiği Eskişehir'de Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez konferans veriyordu. AKP ile cemaat arasındaki savaşa çok üzülüyordu. Dindarların kavgası dinimize zarar veriyor, gençleri dinden soğutuyor diyordu. İyi de İslam tarihi boyunca herhangi bir dindarın yatak odasında 7 adet kasa ve para sayma makinesi bulunmuş muydu? Din iman deyip dolarları ayakkabı kutusuna doldurmak caiz miydi? Kara para şüphelisinin uçağıyla umreye gitmek gençlerimizi dinden soğutmuyor muydu? Vakıfçı oğlan, villacı kız, bacanak, enişte, dünür, damat niye gıkı çıkmıyordu Diyanet'in? Niye bu mevzularda tek satır hutbe okunmuyordu? Diyanet hutbe okutmuyordu ama Muammer Güler dua okuttu. Oğlu tutuklu bulunan İçişleri eski bakanı Mardin'e gitti. Dik dur eğilme Mardin seninle sloganlarıyla karşılandı. Bize karşı yapılan bu organize olaylar ikinci Gezi vakasıdır. Hepinizi hepimiz için duaya davet ediyorum dedi. Tapeler yağmaya başladı. Telefon dinlemeleriyle elde edilmiş ses kayıtlarına polis jargonunda tape deniyordu. İlerleyen sayfalarda detaylarını okuyacağınız kaynağı belirsiz tapeler, 30 Mart yerel seçimine kadar her gece Twitter'da, YouTube'da yayınlandı. Hangi tapenin yayınlanacağı Twitter'dan anonslanıyor, sonra YouTube'a yükleniyordu. Hükümet aleyhindeki tapeler, Başçalan ve Haramzadeler isimli hesaplardan yayılıyordu. Hassas bir dağılım vardı. Mahkeme kararıyla yapılmış resmi dinlemeler Haramzadeler hesabından, illegal dinlemeler Başçalan'dan servis ediliyordu. Fethullah Gülen ve cemaatçilere ait olduğu öne sürülen ses kayıtları Mehmet Özçelik hesabından yayınlanıyordu. MIT'i suikastla suçlayan ses kayıtları Paris'te 3 fidan cinayeti hesabından yayınlanırken, Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren ses kayıtları Seçim Güdümü isimli hesaptan çıkacaktı. 29 Mart gecesine kadar toplam 84 tape ortalığa saçıldı. 42'si Başçalan, 22'si Haramzadeler, 17'si Mehmet Özçelik hesabından duyuruldu. Bir ses kaydı Paris'te 3 fidan cinayeti isimli hesaptan, 2 ses kaydı Seçim Güdümünden yayıldı. Son tweet Başçalan'dan 29 Mart gecesi saat 22.09'da atılacaktı. Tapeler 20 milyondan fazla defa tıklandı. Genelde saat 22-23 sularında internete yükleniyordu. Herkes işini gücünü bırakıyor, bilgisayar başına geçiyor, televizyon dizisi izler gibi o gece gelecek ses kaydını bekliyordu. Velev ki AKP'lilerin telefonlarını cemaatçiler kaydetmişti. Peki Fethullah Gülen'in telefonlarını kaydedip internete koyanlar kimdi? İnandırıcı olmak için kendi kendilerine mi kayıt sızdırıyorlardı? Yoksa başka birileri mi vardı? Tarih boyunca böyle propaganda savaşı görülmemişti. Dini siyasete alet eden politikacılar, devlete hakim olmaya çalışan dinciler, rüşvete doymayan tipler, gözünü para hırsı bürümüş iş adamları ve kamu görevini yapmayan basın yüzünden hangi gizli servislerin oyuncağı olmuştuk belli değildi. Türkiye Fuat Avni'yi konuşuyordu. Twitter fenomeniydi, kim veya kimler olduğu bilinmiyordu. 17-25 Aralık'tan itibaren peydah olmuştu. Hem yayınlanacak tapelerle alakalı bilgi veriyordu, hem hükümetin atacağı karşı adımlarla alakalı bilgi veriyordu, kâhin gibiydi. Mesajları bütün olarak değerlendirildiğinde, AKP bünyesinde, hükümetin burnunun dibinde, farkına varılamayan, cemaate yakın gibi bir profil çıkıyordu. Duyurduğu bazı bilgiler, ancak telefon veya ortam dinlemesiyle elde edilebilecek türdendi. Medya üçe bölünmüştü. Yandaşlar tapeleri asla yayınlamıyor, hiç bahsetmiyordu. Bağımsız yayın yapanlar şakır şakır yazıyordu. İki arada bir derede olanlar yeni tape çıktığını duyuruyor, etik davranıyoruz, ilkeli davranıyoruz ayağıyla içeriğine hiç girmiyordu. Korkuyoruz diyemiyor, etikiz diyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Binali Yıldırım'la alakalı tapeleri satır satır okudu. Nereden bu tapeler diye soruldu. Binali Yıldırım'ın fezlekesinden dedi. O anda öğrenmiştik. İçişleri, ekonomi, şehircilik, AB, adalet zannederken Ulaştırma Bakanı'nın da fezlekesi vardı. Hükümetin fezlekeli bakan sayısı 6'ya yükselmişti. Rezaletin daniskasıydı. Kılıçdaroğlu tapeleri okumaya başladı. Şırrak TRT yayını kesti. Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla havuz oluşturulduğunu, ihaleler verilen müteahhitlerden havuza 630 milyon dolar toplandığını, bu 630 milyon dolarla Sabah ATV'nin satın alındığını belirten Kılıçdaroğlu isim isim anlattı. Binali 8 iş adamını Ahlatlı Bel'de PTT'nin sosyal tesislerinde topluyor, 2 ay içinde 630 milyon dolar vereceksiniz diyor. Mehmet Cengiz 100 milyon dolar veririm diyor. Celal Koloğlu 100 milyon dolar veririm diyor. Nihat Özdemir 100 milyon dolar. İbrahim Çeçen 100 milyon dolar diyor. Ama beni 3. havalimanı ihalesine dahil ederseniz 150 veririm diyor. Kimin talimatıyla veriliyor bu paralar? Beyefendinin talimatıyla. Kod adı orada beyefendi olarak geçiyor. Birisi 30 milyon dolar ödüyor, birisi cumaya veririm diyor. 20 milyon dolar veren çok para nasıl vereceğim, dün gece uyuyamadım, 2 hap aldım diyor. Birisi itiraz ediyor, sen verdin ama ihale aldın, ben ihale almadım, niye para veriyorum diye soruyor. Öbürü, biz de keriz değiliz, verilmesi gerekiyor ki veriyoruz diyor. Mehmet Cengiz, Binali kalırsa yaşadık diyor. Hem komik hem trajikti. Binali Yıldırım'a mikrofon uzatıldı. Üzerime alınmıyorum dedi. Ki Kılıçdaroğlu'nun okuduğu tapeler internete de düşmüştü. Mehmet Cengiz sadece Binali kalırsa yaşadık demiyordu. Aynı zamanda gevrek gevrek gülerek milletin ağına koyacağız. Sen merak etme diyordu. Öbür müteahhit de inşallah diyordu. 87 milyar liralık ihaleler, havuza akıtılan 100 milyon dolarlar, asgari ücretle yaşamaya çalışan vatandaşın algılama sınırını aşıyordu. Günde 14 saat didinip anca 20 lira yevmiye alabilen insanlarımız, TİKO para ödenen 100 milyon doların ebatını kavrayamıyordu. İşte tam bu ortamda herkesin anlayabileceği ebatta bir örnek yaşandı. İzmir'deki imbat operasyonunun soruşturmasında ortaya çıktı ki, rüşveti alan kişi, rüşveti dağıtan kişiye, hani 10 bin lira olacaktı, hesaba 9.995 lira gelmiş diye sitem ediyordu. Rüşveti dağıtan kişi de, 5 lirayı herhalde havale ücreti olarak banka kesmiş, sen hiç merak etme, ben şimdi 10 bine tamamlarım diyordu. Rüşveti alan kişi de Allah razı olsun diyordu. Rüşvetçi 5 liranın bile hesabını soruyor, orasına koyulacağı söylenen ahalimizden çıt çıkmıyordu. Pir Sultan Abdal örgüt lideri oldu. Kırıkkale cezaevinde mahkumlar tarafından boncukla yapılan Pir Sultan Abdal tablosuna örgüt lideri denilerek el kondu. Türkiye iyiden iyiye tuhaflaşmıştı. Oda TV davasında bir telefon konuşmasında geçen Zeus'u şüpheli şahıs olarak iddianameye koymuşlardı. Başsavcı İlhan Cihaner'in evi basıldığında kızına ait olan Garfield, Bugs Bunny, Temel Reis, Kırmızı Başlıklı Kız, Cinderella çizgi filmleri delil listesine yazılmıştı. Okul kitaplarında Yunus Emre sansürlenmiş, fareler ve insanlar sakıncalı bulunmuş, şeker portakalı erotik olarak kabul edilmişti. Hayyama ait sözler yüzünden Fazıl Say'a hapis cezası verilmişti. Mübarek 3 aylar Recep Şaban Ramazan'a lakaplar takmak suretiyle dini değerleri aşağıladığı öne sürülen İnek Şaban, savcılığa şikayet edilmişti. Urla villaları dallanıp budaklanıyordu. İşin içine tuvalet bile karışmıştı. İnternete sızan yeni ses kayıtlarında Latif Topbaş'ın Tayyip Erdoğan'a alafranga tuvaletlerin yanında bide olsun mu diye sorduğu, Tayyip Erdoğan'ın bideyi anlamayıp o ne diye sorduğu, Latif Topbaş'ın tuvaletten kalkıp fıskiye ile yıkamak için, taharet almak için diye izahat verdiği, Tayyip Erdoğan'ın nihayet anlayıp, yok istemez normali olsun dediği öne sürülüyordu. Hatta bu tuvalet mevzusu, TBMM'de soru önergesi bile oldu. CHP milletvekili Umut Oran, başbakanın cevaplaması istemiyle verdiği önergede, bu villalar size ait değilse, tuvaletindeki bideye kadar talimat vermenizin sebebi nedir diye sordu. Alo, Fatih Tapesi çıktı. Gezi Parkı olayları sırasında Sahip Erdoğan Fas'a gitmişti. Habertürk televizyonu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı yayınlarken Tayyip Erdoğan Fas'tan telefonu kaldırmış, Habertürk yöneticisi Fatih Saraç'ı fırçalamış, Fatih Saraç da apar topar yayını kestirmişti. Fatih Saraç Mekke Üniversitesi mezunuydu, BİM'in ortağıydı. 2012 senesinde madenci medyacı Turgay Ciner'in yardımcısı olmuştu. CHP bu Fatih Saraç hakkında 2006 senesinde savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Yasin Elkadı ve Cüneyt Zapsu ile birlikte kara para aklamaktan yargılanmasını istemişti. Tayyip Erdoğan, Alo Fatih Tapesi'nden 9 ay sonra, Alo Fatih'in kardeşi Profesör Yekta Saraç'ı YÖK başkanlığına atayacaktı. Ses kayıtları gündemine kısa bir mola verildi. Araya görüntü kayıtları girdi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanır yakalanmaz yapılan sorgu görüntülerini kamuoyuna açıkladı. İmralı'daki sorguyu 5 senedir Ergenekon'dan hapiste tutulan Albay Hasan Atilla Uğur yapmıştı. Öcalan basın toplantısıyla izlettirilen kamera kayıtlarında "Biz taşeronuz, bana işaret edin, Orta Doğu'da, Avrupa'da şu şu ülke deyin, benim için çocuk oyuncağıdır. Bütün güçle Türkiye'nin emrine vereceğiz" diyordu. "Devlet bana hizmet imkanı versin, gel şunu yap" desin, "Benim için emirdir, bunun karşılığında rütbe istemiyorum, devletin akıllı bir eri gibi çalışacağım" diyordu. Oral Çalışlar gibi AKP borazanı gazeteciler, fotokopi gibi benzer cümlelerle İşçi Partisi'ni yerden yere vurmaya başladı. Bu görüntüleri yayınlayarak açılımı sekteye uğratmaya çalıştıklarını, Öcalan'ı itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını yazıyorlardı. Oral Çalışlar gibilerine göre Öcalan itibarlı bir adamdı. Zaman gazetesi yaklaşan yerel seçim için kamuoyu anketi yaptırmış, AKP oylarının %36'ya indiğini de manşet yapmıştı. Tayyip Erdoğan'a bu sonuç hakkında ne düşündüğü soruldu. "Paralel yapı firmasının anketidir, bunlar uydurur" cevabını verdi. Sonuçları uyduran anketler hakkında var bir bildiği herhalde demeye kalmadı. Gene Alo Fatih Tapesi patladı. Aslında Alo Fatihler Tapesi demek daha doğruydu. Çünkü bu sefer bir değil iki Fatih vardı. İnternete düşen ses kaydı Fatih Saraç'la Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı arasında geçiyordu. Habertürk gazetesi Konsensus şirketine anket yaptırmıştı. Fatih Altaylı, "Ankette BDP oylarını 2 puan yüksek göstersek ne dersin?" diye soruyordu. Fatih Saraç, "MHP'den alın oraya koyun" diyordu. Bunun üzerine Fatih Altaylı, "Biraz kararsızlardan aktarırım, biraz MHP'den aktarırım, manipülasyon yapayım" diyordu. Hazindi. Fatih Altaylı televizyona çıktı. "Ankette oynamadık, aynen yayınladık. Ses kayıtlarını montajlamışlar, kayıtları kesip birleştirmişler" dedi. Bütün Türkiye biliyordu ki açılıma zarar gelmesin diye BDP'yi yüksek, MHP'yi düşük göstermeye çalışıyorlardı. AKP'nin hedefi hiçbir zaman CHP seçmeni olmamıştı. CHP'den asla oy alamayacağını biliyordu. Daima MHP oylarına göz dikmişti. AKP'den kaçan MHP'ye gidiyordu. Bunu önlemeye çabalıyorlardı. Ve sorulmayan soru şuydu: ankette bunu yapan sandıkta ne yapmazdı? Alo Fatih gibi tipler sayesinde gazeteleri, televizyonları susturmak, hükümetin istediği gibi yönlendirmek kolaydı ama internetle başa çıkamıyorlardı. Düşündüler, taşındılar, tık diye yasa çıkardılar. Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na mahkeme kararı olmadan erişim engelleme yetkisi verdiler. Hükümetin canını sıkan görüntü veya yazı, TİB Başkanı tarafından mahkeme kararı olmadan tık diye kapatılacaktı. Bildiğin sansürdü. TÜSİAD bu yasayla alakalı olarak Cumhurbaşkanı Gül'e mektup yazdı, ifade özgürlüğüne dair endişelerini dile getirdi. Veto et demeye getirmişlerdi. İşte bu mektup bardağı taşıran hamleydi. TÜSİAD Başkanı artık çok oluyordu. Tayyip Erdoğan açıkça tehdit etti. TÜSİAD'a bak ya, sen işine bak be. Bakkal dükkanı nasıl kontrol ediliyorsa sen de öyle kontrol edileceksin. Bundan önce vergilerde defterlerini kontrol etmiyor olabilirler, artık kontrol edileceksin dedi. İnternete yasak getiren yasa tartışılırken, Today's Zaman muhabiri, Azerbaycan vatandaşı Mahir Zeylanov, savcılar polise El-Kaide bağlantılı kişileri tutuklama emri verdi. Erdoğan'ın atadığı polis şefleri buna uymadı, diye tweet attı. Twitter'ını boş ver, pasaportu kapatıldı. Anında sınır dışı edildi. Gözler bir anda Yunanistan'a çevrildi. Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol ve Dursun Karataş'ın ölümünden sonra DHKPC'nin lideri kabul edilen Hüseyin Fevzi Tekin, Atina'da yakalandı. İsmail Akkol, Ocak 1996'da Sabancı Center'ın 25. katında Özdemir Sabancı, Toyotas'a genel müdürü Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'yi öldüren iki tetikçiden biriydi. Sabancı Center'da çaycı olarak çalışan Fehriye Erdal'la birlikte yurt dışına kaçmıştı. DHKPC'nin Yunanistan'da cirit attığı herkesin bildiği sırdı. Ancak Şubat 2013'te ABD Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba saldırısı yapılmıştı. Canlı bomba Yunanistan üzerinden gelmişti. Bu saldırı Yunan istihbaratının DHKPC'ye bakışını mecburen değiştirmişti. Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde Diyarbakır caddelerindeki billboardlara Abdullah Öcalan posterleri asıldı. Savcılık tarafından derhal toplatma kararı çıkarıldı, polis tarafından söküldü. Halbuki BDP tarafından poster yapılarak billboardlara yapıştırılan o fotoğraf, bizzat MIT tarafından çekilip internette servis edilen fotoğraftı. MIT marifetiyle internete koyduran hükümetimiz, caddelere yapıştırılmasını kanuna aykırı bulmuştu. 9. ayrımın sonu, sayfa 98.